Ayrım 14. Sayfa 127. İşte nihayetinde bu eşkıya inine bile bile bir şekilde uyum sağlamıştı. Hatta bazen ömür boyu bu keşmekeş içinde sürükleneceği duygusuna kapıldığı oluyordu. Bu İra'nın, annesinin, öğrencilerinin, ahbaplarının olmadığı bir hayatı pekala sürdürebileceğinin ispatıydı. Bir dağ başında, ilkbahar güneşi altında yaptığı bu hesaplaşma, Enis'in şimdiye kadar inemediği derin kuyularını, karanlık yönlerini keşfetmesini sağlamıştı. Evet, şimdiye kadar sahip çıktığı, özenle koruduğu karakterin, bakış açısının, öğretilerin ve değerlerin esiri olarak oradan oraya sürükleniyordu. Zaman zaman da çok önemsediği prensiplerin pençesinde tuzağa düşmüş bir fare gibi çırpınıp durduğunu düşünüyordu. Öyle zamanlarda kendini acıyordu. Bir anda tüm çıplaklığıyla önünde beliren bu zavallı Enis hakikaten acınacak durumdaydı. Bu yıkıntının altından kalkıp kalkamayacağını öngöremedi. Aşağılara indiğinde, okuluna, öğrencilerine, hatta belki İra'ya kavuştuğunda ortaya nasıl bir Enis'in çıkacağına dair hiçbir tahmini yoktu. Sadece bir eşkıya ininde giderek onların suç ortağı olan ve sevgilisine kavuşma hayalinden başka bir şey düşünemeyen, ruhu kurumuş, dibe vurmuş bir Enis vardı karşısında. Bugünkü hali buydu. Kendisiyle ilgili bu acı gerçeği bütün çıplaklığıyla görmesine rağmen içinden çok derinlerinden bir ses kısa zamanda bu halini değiştirmeye muktedir olamayacağını, normal hayata kavuştuğu zaman yine kendisine biçtiği bu kaderin ve karakterin peşinden sürükleneceğini fısıldıyordu. Daha fazla düşünmenin boş olduğunu, kaderin sırlarına saygı göstermenin daha doğru olacağına karar verdi. Mustafa'nın ona hediye ettiği gümüş tabakayı çıkarıp bir cigara sardı. Sonra derin derin birkaç nefes çekti. İçine çektiği duman bir mucize gibi çevresini görünür kıldı. Büyük bir telaş ve heyecanla hayvanları sevk eden, vurgun mallarını mağaralara taşıyan eşkıyaları izledi. Sadece erkeklerden oluşan büyük ve mutlu bir aile gibilerdi. Sanki anneleri mutfakta onlara çorba yaparken tehlikeli bir oyuna dalmış oğlan çocuklarına benziyorlardı. Gerçi Enis çoğunun çevre köylerden karıları, çocukları olduğunu biliyordu. Ama bunun kendi aralarında kurdukları erkek dünyasından daha öncelikli olmadığını yavaş yavaş görebiliyordu. Ailelerini, sanki dualarının, içgüdülerinin peşinden bilinçsizce gittikleri bir yolculukta başlarına gelen bir kaza gibi algıladıklarını da fark etmişti. Bu dağ başında becerilerini, dostluklarını, düşmanlıklarını, ölümü ve hayatı erkeklerden oluşan bir klan bilinciyle yaşıyorlardı. Varoluşlarıyla ilgili soruların yanıtını ailelerinin yanında değil, doğanın sert kucağında ve adeta çocuksu bir içgüdüyle arıyorlardı. İçgüdüleri ise bu soruları ve yanıtlarını yüzlerce yıllık geleneklerin getirdiği bir birikimle çok sert bir biçimde önlerine koyuyordu. Belki de bu yüzden her an, her saat ölümü göze alıyor ya da gözlerini kırpmadan öldürebiliyorlardı. Enis bir an için onlara özendi. Sonra öğrencileri geldi aklına. Çevre köylerden saatlerce yürüyerek gelip giden ya da 5-10 kişi sığışıp bir ahır odasında bitler içinde yatıp kalkan öğrencileri. Eşkıyaların yanında geçen günlerinden sonra muallimlik denen şeyin kapısına gelen çocukların bu insani naifliklerini yok etmek üzerine kurulduğunu fark edebiliyordu artık. Öğrencilerin ilk günlerde varoluşlarının anlamını fazla derinleştirememelerini, sorgulamamalarını, bunları naifçe doğanın ve zamanın akışına bırakarak beceriksizce keşfedişlerini düşündü. Sonra kendilerini dönüştüreceklerine inandıkları muallimlere, bir sihirbazın ellerine bırakır gibi kaderlerini bırakışları geçti aklında. Okulun son günleri yaklaştıkça iki tarafında bu yanılgıyı içten içe fark edişini hatırladı. Öğrencilerin kendi dualarındaki ilkelere ve zaaflara öğretmenlerinde de rastladıkça bu sihirli dönüşümden adım adım umutlarını kesişini, öğretmenlerinse onların kendilerine teslim oluşlarının getirdiği sorumluluk altında nasıl ezildiklerini düşündü yine. Ya da sadece kendisi için böyleydi. Belki de öteki arkadaşları bu ilişkiyi sorgulamaya bile gerek görmeden kafalarındaki doğruları bir makineye yükler gibi bu naif yüreklere ve beyinlere yüklemeyi başarı olarak görüyor ve bunun hazzıyla akşama ediyorlardı. Ama az önce eşkıyaları izlerken bir insanı bu en ilkel haliyle alıp zamanın makbul bilgileriyle ve doğrularıyla doldurmanın pekala bir haksızlık olabileceğini düşünmeden edemiyordu. Belki onların ilkelliğiyle zamanın makbul bilgileri, doğruları arasındaki bölgeyi karanlık ilan etmek en doğrusuydu. Hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin bu karanlığa eşit mesafede durduğu, her iki tarafın da bir bakıma hem öğrenci hem öğretmen olduğu bir ilişki kurarak bu karanlığı aşmanın daha iyi olabileceği sonucuna vardı. Bunu belki kendisi deneyebilirdi. Birden öğrencilerini özlediğini hissetti. O yırtık pırtık giysileri ve kaba saba davranışları içerisinde dünyaya umutla bakan, bir an önce hayata atılmayı sabırsızlıkla bekleyen, dünyadaki paylarını avuçlarına alabilmek için tecrübesizce çabalayan öğrencilerini. Ah diye geçirdi içinden. Ah! Ne yazık ki hayat onlara bu koşuda ne tür boktan engellere takılıp düşeceklerini bütün acımasızlığıyla öğretecek. Çoğu zaman yarışı, takıldıkları kimi eften püften engellerle, dişe dokunmaz nedenlerle kaybedeceklerini zamanla öğrenecekler. Akşam soğuğu yavaş yavaş kulaklarını, burnunu ve ellerini ısırmaya başlayınca kalkıp içeri geçti. Günü kestirmeye çalıştı. İzni bitmiş olabilirdi. Okulunu, mesleki sorumluluklarını tamamıyla bir kenara bırakmıştı. İçeri giren Mustafa ile burun buruna gelince, "Bugün ayın kaçı ağam?" diye sordu. Mustafa'nın yüzünde hafif bir dalgalanma oldu. "20'si, günlerden çarşamba," dedi Mustafa. Enis kararlı bir sesle, "Benim kesin gitmem lazım ağam. Öğrencilerim beni bekler," dedi. Sonra gidip şiltesine uzandı. Mustafa bir süre onu izledikten sonra tek kelime etmeden dışarı çıktı. Enis'in gitme isteğini yine duymamış gibi yapan Mustafa, o gece her zamankinden farklı davranmaya başlamıştı. Enis de konuşmuyor, durmadan dışarı çıkıp adamlarına emirler yağdırıyor, sonra sıkıntıyla içeri giriyordu. Enis bu değişikliğin nedenini anlamaya çalışıyor ama hiçbir sebep bulamıyordu. Mustafa, Enis'i kendi kaldığı mağarada misafir ediyordu. Aynı mağarada ona yakın 5 adam daha kalıyor, ötekilerse çevredeki öteki mağaralarda yatıyordu. Enis bu dağınıklık nedeniyle eşkıyaların toplamda kaç kişi olduklarını hiç çözememişti. Gördüğü bir yüzü bir daha hiç görmediği oluyordu. Ama bununla pek ilgilendiği de yoktu açıkçası. Artık buradaki hiçbir şey ilgisini çekmiyordu. Onun bu ruh hali Mustafa'nın gözünden de kaçmamıştı. Daha fazla zorlamanın ilişkilerini yıpratacağını görmüş, Enis'in arzusunu yerine getirmeye karar vermişti. Fakat kararını birden değil, sürpriz yaparak açıklamak istiyordu. O gün kahve içme saatinde Enis'in yanına uğramamış, birkaç kez mağaraya girip çıktığında da onunla doğru düzgün konuşmamıştı. Enis ise onun kendisine kırıldığını düşünüyor ama bunu düzeltmek için kendinde gerekli gücü bulamıyordu. İşi oluruna bırakmıştı. Belki de bu kanun kaçağı Enis'in dağlarda öğrendiklerini hükümete anlatmasından korkup onu tek bir kurşunla öldürecekti. Ama bu bile umurunda değildi. Fakat akşam yemeğinin ardından Mustafa'nın yüzü değişmişti. "Evet muallim bey," dedi Enis'e. Enis, Mustafa'nın nihayet bir karara vardığını hissediyor ama kararın ne olduğunu kestiremiyordu. Mustafa, "Artık ayrılık vakti geldi ha," dedi. Enis irkildi. Mustafa gülümseyerek, "Merak etme. Biz misafir olarak bağrımıza bastığımız adama kalleşlik etmeyiz. Tabii o bize kalleşlik etmedikçe. Misafir gibi ağırlar, misafir gibi uğurlarız," dedi. Bu sözler Enis'i bir parça rahatlattı. Tek kelime etmeden onu dinlemeye devam etti. "Yarın seni gönderiyorum," dedi Mustafa. Enis'in gözleri parladı. "Sağ ol ağam, beni anladığın için sağ ol. Mustafa, çocuklarla birlikte gideceksin. Onlar hayvan pazarına gidecekler. Artık bir kısmını satmak gerek, bir kısmını Niğde'ye, bir kısmını da Kayseri'ye göndereceğim. Sen nereye gitmek istersen o gruba dahil olursun. Bu gece kararını ver," diye devam etti. Enis'in cevabı hazırdı. "Kayseri. Eğer uygun görürseniz Kayseri'yi tercih ederim." Mustafa imalı bir bakış attı Enis'e. "Hayrola, alacağından vazgeçtin demek." Enis, Mustafa'nın İra'dan bahsetmemek için uydurduğu yalanı hiçbir zaman yutmadığını anladı. Yine de aynı oyunu sürdürmeye çalıştı. Az daha birkaç kuruş için canımdan oluyordum. Dünyada maldan, paradan daha kıymetli şeyler olduğunu öğrendim. Okuluma, öğrencilerime dönmek istiyorum dedi. Onun yalanına inanmadığını, yeterince belli ettiğini düşünen Mustafa da oyunu devam ettirmeye kararlıydı. Tabii ya, haklısın. Çocukların sonu bizimkine benzemesin. Bu çok mühim bir mesele. Allah yardımcı olsun o vakit. Enis, o ana kadar çok da ciddiye almadığı bu adamın umduğundan daha güçlü ve zeki olduğunu fark etti. Gücüne ve konumuna sığınmıyor, ona hala arkadaşça davranıyordu. Ona ısınmaya başladığını düşündü. Onu tanıdığı için mutluluk duyduğunu. Bunları ona da söylemek istedi ama kelimeler boğazında düğümlendi. Mustafa yine de onun duygularını anlamış gibi, ''Bir şey söylemene gerek yok muallim. Hayat bu, belki yine karşılaşırız.'' dedi. ''İnşallah.'' dediğiniz. ''Allah rahatlık versin o zaman. Erkenden yat, ne de olsa gece yarısı yola çıkacaksınız.'' diye açıkladı Mustafa. Enis'in yüreğinde sevinçten çok hüzün vardı. Gitmeye karar vermiş ama bir yanı da dağda ve dağdaki bu adamlarda kalmıştı. Dağda olmak henüz adını koyamadığı birçok baskıdan kurtarmıştı sanki onu. Bambaşka bir Enis büyütmüştü içinde. Kafası ve duyguları karmakarışık, yastığının başında dağınık duran birkaç öteberisini topladı. Eşyalarına bakarken dağda sonsuza dek kalıp kalamayacağını tarttı. Son iki parça eşyasına sıra geldiğinde ise kararı iyice netleşti. Elindekileri hızla heybesine tıkıştırıp koltuk değneğine yaslanarak kalktı. Tek ayağını ve koltuk değneklerini kullanarak bir iki adım sekip mağaradan dışarı çıktı. Ve uçsuz bucaksız dağları ilk kez seyrediyormuş gibi bir kez daha seyretti. Ayrılığın kederini, hüznünü bir kez daha derinden hissetti ve ne vakit böyle hissetse yaptığı gibi bir sigara yaktı. Kopuş. Pusnova'da yol alan kafile bir kez daha akşama etmişti. Ancak tam yeri yavaş yavaş ağarırken çıkan sert bir ilkbahar rüzgarı gökyüzündeki sisi dağıttı. Bir belirsizlik içinde ilerlediğini hisseden yolcular, karşılarında bir hayalet gibi yükselen Toros dağlarıyla karşılaştı. Güneydoğu yönündeki demir kazık zirvesi, arkalarında bıraktıkları Erciyes ile boy ölçüşürcesine karşılarına dikildi. Canlarına kastetmeye hazır bir hançer gibi dikilen dağın görüntüsü, günün yorgunluğunu hissetmeye başlayan kafilenin dermanını iyiden iyiye kesti. Güzergahı bilmeyenler o zirveyi de aşmak zorunda kalacaklarını sandı. Ancak karşılaştıkları köylülerden bilgi alan öncü gençler diğerlerine güzergah konusunda bilgilendirince herkes rahatladı. Zirveyi aşmaya gerek kalmayacaktı. Dağın eteğindeki dar geçitlerden geçeceklerdi. Kalan güçlerini kullanıp azimle iki saat daha yürüdüler. Yaşlılardan bazıları efsanelerden bildikleri, Dimitro'dan dinledikleri Kavlak tepedeki yeraltı şehrini bulup orada konaklamayı önerdi. Ancak hiç kimse yerini bilmiyordu. Bu yoldan daha önce yalnız Dimitro geçmişti. Onu da Erciyes'in karlı doruklarında bırakmışlardı. Ellerinde Dimitro'nun bir mola sırasında kaba taslak çizdiği bir hat ve öncülerin zaman zaman köylülerden topladıkları yarım yamalak bilgiler dışında hiçbir şey yoktu. Niko yine ikişer kişiden oluşan üç ayrı öncü grup oluşturdu. Her biri ayrı yönlere gidecek ve bir saat sonra döneceklerdi. Gençler hızla bir şeyler atıştırıp yola çıktı. Kafile de dinlenmeye çekildi. Bir saat çok hızlı geçti. Zaten giden gruplardan biri yarım saat içinde dönmüştü. Yolda birkaç köylüyle karşılaşmış, onlardan Kavlak Tepe ile ilgili bilgiler almışlardı. Ama ne yazık ki bu bilgiler hiç de iç açıcı değildi. Köylüler yeraltı şehrinin çete yatağı olduğunu söylemiş, oradan mümkün olduğu kadar uzak durmalarını salık vermişti. Geceyi eski kalay maden ocaklarında geçirmelerini önermiş, sonra da oraya nasıl gideceklerini tarif etmişlerdi. Yakınlarda çetelerin olduğunu duymak komitayı gelmişti. Ama bunu kafileye belli etmediler. Niko, haberi getiren iki delikanlıdan birini yanlarına aldı. Ötekinin yanına üç delikanlı bırakıp diğer grupları beklemesini söyledi. Kafileyi bir an önce geceyi geçirecekleri yere sağ salim ulaştırmak istiyordu. Komita onun kararını itirazsız kabul etti ve harekete geçtiler. Arkadaşlarını beklemek için kalan delikanlılar da iyice palalarına sarıldı. Çok geçmeden öteki iki grup da buluşma yerine vardı. Kafile de arayı henüz çok açmadığı için kısa sürede onlara yetiştiler. Sessizce ilerleyen kafile bir süre sonra önlerine çıkan bir eşek cesediyle ürperdi. Zira eşeğin başı kesilmiş, kellesi bir yana, bedeni bir başka yana savrulmuştu. Yaşlılar bunun bir öfke cinneti olduğunu hemen anladı. Kadınlar korkup birbirlerine sokuldu. Komita, çetenin sandıklarından daha yakınlarında olduğunu anlamıştı. Herkese çok sessiz olmaları, asla ateş yakılmaması, sigara içilmemesi söylendi. Sultan sazlığından itibaren kendilerini bıraktıkları o uçarı neşe yerini korkuya ve gerginliğe bırakmıştı. Buna rağmen birbirlerine fısıltıyla cesaret aşılayarak yola devam ettiler. Ne var ki bir süre sonra tuhaf sesler duyunca tekrar durdular. İki delikanlı sesin geldiği yanı kolaçan etmek için usulca ilerledi. Küçük bir kayaya çıkıp baktıklarında yüzlerinde gülümseme belirdi. Kayaların arasında koca anne bir ayı, önündeki koca bir kütüğe pençelerini batırıp bal çıkartarak yanındaki yavrulara yediriyordu. Öyle ya, kış uykusundan çoktan uyanmış olmalıydılar. Ayıları duyan herkes onları görmek istedi. Anneler şefkatle yavrularını besleyen ayıda kendi şefkatlerini ve sevgilerini gördü. Onun koca bedeninde kendilerini seyrediyorlardı sanki. Gülerek tatlı şeyler fısıldadılar birbirlerine. Niko bu güzel manzaraya fazla takılıp kalınmasından yana değildi. Bir an önce kafileyi güvenli bölgeye çıkarmak istiyordu. Ayı da kafileyi fark etmiş, yavrularının etrafında sinirli sinirli dönerek homurdanmaya başlamıştı. Göremeli göçmenler aladağlarda yol aldıkça arkalarında bıraktıkları Erciyes'in onlara çok daha cömert davrandığını anlayacaklardı. Ayılardan birkaç kilometre uzaklaşmışlardı ki içlerinden biri bir şeye takıldı. Eğilip bakınca bunun kesik bir el olduğunu gördü ve kendini tutamayarak bir çığlık attı. Karanlık iyiden iyiye bastırmış, dolunay yavaş yavaş bulutların ardına saklanmıştı. Etraftaki her şey olduğundan daha ürkütücü görünüyordu. Bazıları kesik elin ayıların işi olabileceğini söyledi. Ama kesik eli yakından inceleyenler elin bir kama darbesiyle kesildiğinden şüpheleri olmadığını açıklayınca bütün konvoyu bir kez daha korku sardı. Ayrım sonu, sayfa 136.